Ama ben yine de biraz geniş tutacağım özeti ve 14. bölümün 25. ayeti ile 27. ayetler arasında yer alan o kısa parçaya tekrar götürmek istiyorum. Ve oradaki ruhsal içeriği anlamaya çalışırken öne çıkarmaya çalıştığım nokta, temel konumuz Rab Tanrı'ya güvenmenin sonucu, ona bel bağlamanın sonucu, ona yaslanmış olmanın, sırtımızı dayanmış olmanın sonucu elde etmiş olduğumuz esenlikti. Yani konumuz aslında Rab Tanrımızın sağlamış olduğu, bize iman yoluyla, daha doğrusu bir armağan, bir hediye olarak vermiş olduğu esenlikti. Sevgili kardeşler, isterseniz tekrar o ayetleri sizlere okumak istiyorum. Bir anımsama olması açısından, hatırlatma olması açısından. Şöyle diyor 25'ten başlayarak 27'ye kadar olan kesimde, ben daha aranızdayken size bunları söyledim diyor. Ama babanın benim adımla göndereceği yardımcı kutsal ruh size her şeyi öğretecek. Bütün söylediklerimi size hatırlatacak. Size esenlik bırakıyorum. Size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın. Burada tabii ki 25 ve 26. ayetler hakkında kısa bir şey söyledim ama bizim anahtar ayetimiz 27. ayetti. Onun üzerinde durmaya çalışmıştım. Size esenlik bırakıyorum. Size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın. Bunu söylerken, bu anahtar ayeti öne çıkartırken şöyle bir giriş yapmıştım konuya. Gerçekten de burada Rabbimizin vermiş olduğu esenlik hakkında okuyoruz ama bugün içinde yaşadığımız dünyamıza baktığımız zaman gerçekten de gerçek anlamda bir esenlikten söz edebilmek, bir huzur ortamından söz edebilmek pek mümkün olmadığını altını çizmiştim sevgili kardeşler. Ve gerçekten de Rabbimiz adım adım çarmıh ölümüne doğru ilerlerken ister istemez öğrenciler büyük bir kaygı içerisine düştüler. Büyük bir korku içerisine düştüler ve o korku içerisinde ister istemez büyük bir kuşku, şüpheler onların yüreklerinde oluştu. Ve öğrenciler içinde bulundukları durumu tam olarak anlamamış olsalar da, hakikaten de olup biteni tam olarak anlamamışlardı. Ama buna rağmen Rab ne yapıyor? Onlar durumları anlamamış olsalar da ne yapıyor? Onları bir şekilde teselli ederek yine de her koşulda ve her durumda güvenmeleri gerektiğini, güvenmeye devam etmeleri gerektiğini özellikle ne yapıyor? Söylüyor ve onları teselli etmeye çalışıyor. Nasıl teselli ediyor sevgili kardeşler onları? Yuhanna 14. bölümün 2. ayetine baktığımız zaman şu sözlerle teselli ediyor. Yuhanna 14 ayet 2 ile onları teselli ediyor. Diyor ki babamın evinde kalacak çok yer var diyor. Öyle ki öyle olmasa diyor size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Yani şunu söylemeye çalışıyor. Evet bedenen sizin yanınızdan ayrılıyorum gidiyorum. Ama bu sizi şaşırtmasın. Ben gidiyorum aslında sizin için gidiyorum. Ben tekrar geriye geleceğim. Niçin geleceğim? Aslında ben sizleri tekrar yanıma almak için geri geleceğim diyerek ne yaptı? Onları bir şekilde teselli etmeye çalıştı. Evet, dediğim gibi 25 ve 26. ayetler hakkında küçük bir açıklamada bulunmuştum. Onlar hakkında şunu söylemiştim. Biliyorsunuz öğrenciler 3 yıllık hizmeti boyunca çok şeyler öğrenmişlerdi gerçekten. Ve öğrendikleri her şeyi, her sözü ya da dersi akıllarında tutabilmeleri tabii ki mümkün olamazdı. Öğrendikleri kesindi, biliyorlardı ama akılda tutmak o kadar mümkün olamazdı sevgili kardeşler. Onun için hatta sonraki bölümde, örneğin 16. bölümde, 12. ayette İsa onlara şunu da söyledi. Size daha çok söyleyeceklerim var dedi 16-12'de. Ama şimdi bunlara dayanamazsınız. Yani İsa öğretinin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu onlara bildirdi. Yani bir şekilde bir onlara bir ilke anımsattı öğreti yapılırken. Öğreti yapılırken böyle gelişi güzel, karmaşık bir şekilde hepsinin bir arada olduğu bir tarzda öğreti yapmanın sağlıklı olmadığını hepimiz biliyoruz. Rab de gerçekten bunu yaparken belirli bir çizgi, belirli bir düzen içerisinde bu öğretilerini gerçekleştirdi. Yani hiçbir zaman sık boğaz yapmadı, onları hiçbir zaman sıkmadı, onları bir şekilde onların daha iyi bir şekilde anlayabilsinler diye daha açık, net, teker teker düzenli bir şekilde öğretilerini, önerilerini, uyarılarını yaptı Rabbimiz. Ve bu öğretileri yaptıktan sonra tabii ki fiziken onların yanından ayrılmaları gerekiyordu. Ama onları yalnız bırakmayacaktı sevgili kardeşler. Ne yapacaktı? Kutsal Ruh'u onlara gönderecekti. Yani bedenen İsa onların yanında olmayacaktı ama onlara öncülük edebilecek, İsa Mesih'in öğrettiği dersleri onlara anımsatabilecek, içinde bulundukları koşullarda ama zor ama kolay koşullarda onlara bir takım şeyleri söyleyebilecek, hatırlatabilecek, teselli edici, onlara yön verebilecek Kutsal Ruh'u ne yapacaktı? Gönderecekti sevgili kardeşler. Ve bu Kutsal Ruh onlara öncülük etti mi sonrasında? Evet etti. Hatta şöyle demiştim, Matta ve Yuhanna Rabbimizin bu vaadini birebir almışlardı. Yani Matta ve Yuhanna İsa'nın ağzından birebir şekilde bu vaadi aldılar ve büyük bir umutla Kutsal Ruh'un gelişini beklediler ve Kutsal Ruh'un gelişiyle güçle donatıldılar ve o Kutsal Ruh'un yönetimi altında kalarak ne yaptılar? Hizmetlerine devam edebildiler. Yalnız değillerdi bir şekilde. Ama sadece Matta ve Yuhanna değil ya da diğer öğrenciler değil, aynı zamanda örneğin sonradan onların arasına katılan Pavlos da aynı şekilde Kutsal Ruh'un yönetiminde kalarak öğretilerine devam etti ve uyarılarını gittiği kilise topluluklarında ya da ilişki içerisinde olduğu kardeşlere Kutsal Ruh'un yönetimini altında gerçekleri ne yaptı? Vurguladı, onlara açıkladı. Bunu Korintoslara yazılan, birinci mektupta yazılan şu ayetle desteklemiştim. İkinci bölüm, birinci Korintoslar ikinci bölüm, 13. ayetle desteklemiştim. Birinci Korintoslar ikinci bölüm, 12. bölüm, ikinci bölüm 13. ayette şöyle diyor. Ruhsal kişilere ruhsal gerçekleri açıklarken insan bilgeliğinin öğrettiği sözlerle değil, burası çok önemli, insani sözler değil. Yani insanın hazırladığı, insanın bir şekilde ortaya koyduğu sözler değil, tamamıyla ruhun öğrettiği sözlerle diyor. Demek ki açık bir şekilde Pavlos ne öğrettiyse, nasıl bir öğreti yaptıysa, ama uyarı, ama öneri, ama bir ders niteliğinde ne yaptıysa hepsini Kutsal Ruh'un yönetimi altında yaptı. Yani kendi başına hiçbir şey yapmadı. Bu da bize şunu gösteriyor değerli kardeşler. Özellikle iki hafta önce vurgulamıştım. Kutsal söz Tanrı sözü gerçekten de Tanrı'nın ruhundan kaynaklanmıştır. Yani Kutsal Ruh'un yönetimi altında kalarak kaleme alınmıştır. Ve elimizde olan, mevcut olan Tanrı sözü Tanrı'nın sözüdür. Ve değişmemiştir. Kimsenin değiştirmeye gücü yetmez zaten. Ama bu söz beni nasıl değiştirdiyse bugüne kadar birçoklarını değiştirmiştir. Ve hala günümüzde birçoklarının da değişmesini sağlamıştır. Elimizde olan Tanrı'nın diri sözü. Onun için insan ürünü olmadığını söylemek istiyorum. Onun için Kutsal Kitap'taki o 2. Timoteus 3.16'yı size tekrar okumuştum 2 hafta önce. Biliyorsunuz Tanrı'nın sözü ne diyor? Öğretmeye, eğitmeye, yol göstermeye ve gerektiği zaman azarlayıp yola getirmeye yararlıdır diyordu. Evet, Tanrı'nın sözünün elimizde mevcut olmasının temel nedeni bu. Bize öğretiyor, bizi eğitiyor, yeri geldiğinde de azarlayıp bizi doğru yola getiriyor sevgili kardeşler. Evet, anahtar ayetimize baktığımızda 27. ayete size esenlik bırakıyorum, size kendi esenliğimi veriyorum, yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın. Bu sözler tabii ki Rabbimizin öğrencilerine son bıraktığı sözlerdi aslında. Yani teselli sözleriydi. Onları gerçekten onları rahatlatabilecek, o korkular içerisinde onları teselli edebilecek sözlerdi. Ve bu 27. ayetteki sözleri şuna benzettim anımsarsanız. Hatırlıyor musunuz neye benzettim buradaki sözleri? Sanki ölen bir kişinin ölmeden önce sevdiklerine bir vasiyetname bırakıyor. Yani bir ölüm öncesi bir dilekte bulunuyor demiştim. Ne yapar insan ölmeden önce sevdiklerine malını, mülkünü ne yapar? Bırakır. Rabbimiz de aslında burada demiştim aynı şeyi yapıyor. Bir vasiyetname yazıyor ve vasiyet olaraktan ölüm öncesi, ölüme gitmezden önce öğrencileri ayakta tutabilecek bir vaatte bulunuyor. Ama bu vaat öyle bir vaat ki ne parayla satın alınabilir ne de para ile ya da mal mülkle karşılaştırma yapılabilir sevgili kardeşler. Gerçekten onun bize vaat ettiği, vasiyet ettiği, bize bıraktığı gerçek esenlikti. Öyle bir esenlik ki Tanrı'nın, Rabbin kendi esenliği. Değerli kardeşler, Rabbimiz ölüme adım adım gitti, çarmıh ölümüne. Kimse onu itmedi. İsa Mesih'i çarmıh ölümüne iten kimse olmadı. Kendisi emin adımlarla esenlik içerisinde babasına bağlı kalaraktan ölüme kadar sadık kaldı. Şimdi onu çarmıh ölümüne götüren neydi? Sahip olduğu esenlikti aslında. İşte Rabbimiz o sahip olduğu aynı esenliği geride öğrencilerine bırakıyordu. Yani aslında bizlere bırakıyordu. Neden? Çünkü bu içinde yaşadığımız esenlik, eğer içinde yaşadığımız bu dünyada bu esenlik, sahip olduğumuz esenlik olmamış olsa ayakta durabilmemiz, gerçekten sorunlara göğüs gerebilmemiz mümkün değil değerli kardeşler. Onun için şunu açık bir şekilde söylemek istiyorum. Bu iman aracıyla sahip olduğumuz esenlik, yüreğin, canın gerçek anlamda rahata kavuşmasıdır diye söylersek hiç yanlış olmaz diye söylüyorum değerli kardeşler. Evet. Ama bu esenlik, esenliğin bir özelliği vardı. Yani günümüzde biliyorsunuz esenlikten, huzurdan, barıştan söz edenler çok. Ama Rabbimizin burada sözünü ettiği esenlik, bugün insanın ağzından düşürmediği ya da toplumda çok yaygın olan esenlik ya da huzur ya da barış değil. Rabbimizin burada sözünü ettiği esenlik. Onun vermiş olduğu esenlik tamamen durum ve şartlara bağlı değil. Ve tamamen bir hediye olarak bize sunulan bir esenlik. Yani Rabbimizin bize vermiş olduğu bir hediye aslında bu esenlik değerli kardeşler. Ve kendi kendime soruyorum bazen, böyle bir esenliğe, gerçek anlamda beni ayakta tutabilecek bir esenliğe, depresyonun yoğun olduğu bir dönemde, stresin yoğun olduğu bir dönemde, psikolojik rahatsızlıkların çok yüksek boyutlu olduğu bu dönemde hangimizin böyle bir esenliğe ihtiyacı yok? Sormak istiyorum size. Bugün hepimizin aslında böyle bir esenliğe ihtiyacımız var. İmanlı olmak şart değil. Aslında bugün insanın böyle bir esenliğe ihtiyacı var sevgili kardeşler. Ama sormak istiyorum sizlere. İnsanların sıkça dile getirmeye çalıştığı bu esenlik aslında insana ne verebiliyor? Bugüne kadar ne verdi? Yani huzur, esenlik, barış, hem haberlerde duyuyoruz, hem hatta barışçılığı var, kutlamalar yapılıyor. Yani insana ne verdi bugüne kadar? İnsanın dile getirdiği esenlik insana ne kazandırdı sevgili kardeşler? Yani esenlikten söz ederken şunu mu demek istiyoruz bizler? Sorunların, sıkıntıların olmadığı bir ortam. Yani eğer sıkıntı yoksa, sorun yoksa o zaman esenlik içerisindesin mi demek istiyoruz bunu söylerken? Aslında emin olun ben çok karşılaştım. Hemen bunu söyleyeyim sizlere. Ben çok gördüm, sorunu pek fazla, sıkıntı yok, sorunum yok ama fazla esenliğim yok, huzurum yok diyenleri gördüm ben. Ve bu tür insanlarla karşılaştım. Yani senin problemlerin belki olmayabilir, işlerin tıkırına gidiyor olabilir, kendini çok iyi hissediyor olabilirsin ama esenlik içerisinde olmayabilirsin. Yani kaygı içerisinde, şüpheler içerisinde, bir takım kaygılar içerisinde kaynıyor olabilirsin sevgili kardeşler. Onun için esenlik, bizim sahip olduğumuz esenlik tamamıyla dış koşullara bağlı değil. Bunun altını çiziyorum. Ve hatta bir örnek vermiştim sizlere. Demiştim ki bugün insan, bu sabah birazcık yine burada defalarca dile getiriyorum. Bu sabah yine birazcık böyle güneş çıktı. Ha, bugün yine güneş var dedin. Büyük bir sevinç yüreğimde oluştu. Yani güneşin olması ister istemez içinde insanın bir böyle bir hareketlilik getiriyor, bir sevinç oluşturuyor ister istemez. Ama bizler her ne kadar etrafımızdaki durumlar iyi gidiyor olmasından dolayı içimizde bir takım şeyler hissetmemiz, kendimizi iyi noktada hissediyor olmamız aslında şaşırtıcı değil. Hatta örnek verdim, dedim ki böyle güzel bir havada karşılıklı ağaçların sıralandığı bir yolda, böyle yeşilliklerin bol olduğu bir yolda, kuş seslerinin olduğu bir yolda böyle yürüyüş yapmak, yürümek insanda ister istemez bir huzur yaratıyor içinde diye söylemiştim, değil mi? Yani ortamın güzel olması insanın yüreğinde huzur yaratması kesin. Bundan nokta kadar bir ters bir şey söyleyemeyiz. Ama eğer bizler gerçek esenliğin bu olduğunu söylersek, yani gürültüden uzak, sessizliğin egemen olduğu bir yer olduğunu söylersek, o zaman şunu söylememiz gerekiyor, şunu kabul etmemiz gerekiyor. O zaman bu esenlik, böyle bir esenlik kesinlikle durum ve şartlara, koşullara bağlı olan bir esenlik oluyor. Ama Rabbimiz bunun tam tersini söylüyor burada değerli kardeşler. Onun için bu ayette üç şey ortaya çıkartmıştım hatırlarsınız. 27. ayete baktığımız zaman 27. ayette 3 noktayı öne çıkarmıştım. İsa burada diyordu ki size esenlik bırakıyorum. Şimdi bizim Rabbimiz eğer bunu söylüyorsa demek ki ne demek istiyor burada? Size esenlik bırakıyorum diyorsa esenliğin kaynağı benim diyordu İsa Mesih. Demek ki esenliğin kaynağı eşittir Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih. Ve arkasından yine devam ediyor aynı ayetin içerisinde, size kendi esenliğimi veriyorum diyor. Eğer bunu söylüyorsa dedim, demek ki o zaman sadece esenliğin kaynağı değil, aynı zamanda da esenliğin sağlayıcısı, esenliğin vericisi de kendisi olduğunu dile getiriyor burada. Çok net bir şekilde ikinci olaraktan. Ve hemen sonrasında da arkasında da yine aynı ayet içerisinde üçüncü nokta olarak da diyor ki ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Şimdi Rabbimiz eğer bunu söylüyorsa demek ki onun sözünü ettiği esenlik dünyadan farklı, tamamen farklı, ona has, çok özel bir esenlik olduğunu dile getiriyor. Demek ki üç şeyi düşünürsek, kaynağı, esenliğin kaynağı o, esenliğin sağlayıcısı o ve sağlamış olduğu esenlik dünyadan tamamen farklı ve özel. Demek ki bu esenliği esenlik yapan özellik bir, onu kaynağı Rabbimizin kendisi. İki, onun vericisi Rabbimizin kendisi. Üç, ve tamamıyla içinde yaşadığımız dünyadan farklı ve çok çok özel bir niteliği var. Pavlos bunu nasıl dile getirmişti? Filipiler 4'ten okumuştuk. Filipiler 4 ayet 7'den okumuştuk. Orada diyor ki her kavrayışı, yani her anlayışı aşan bir esenlik diyor. Her kavrayışı aşan bir esenlik. Demek ki Rabbimizin verdiği esenlik bizim düşüncemizden çok çok çok çok çok daha öte bir esenlik. Yani anlayışımızdan, kavrayışımızdan çok çok öte bir esenlik. Onun için Yeşaya peygamber bile Rabbimiz hakkında söz ederken, İsa Mesih hakkında söz ederken, İsa daha henüz gelmemişken yeryüzüne, bedenen gelmemişken, yaklaşık 730 yıl önce, 750 yıl öncesi şu sözleri söyledi ki bu çok etkilidir. İsa Mesih hakkında söyledi. Yeşaya 9. bölüm 6. ayette şöyle dedi. Esenlik önderi dedi İsa Mesih için. Esenlik önderi. Bakın sadece sağlayan değil, sadece esenliği veren değil, sadece esenliğin kaynağı değil, aynı zamanda da önderi. Ne demek önder? Öncülük eden demek, değil mi? Demek ki esenliğiyle bize öncülük eden de, bize yön veren de, esenliğiyle yön veren de Rabbimizin kendisi sevgili kardeşler. Ta bunu Yeşaya 730 yıl önce daha Rabbimiz yokken bunu söyleyebilmiştir. Gönül rahatlığıyla. Onun için size şunu söylemiştim. Hatırlarsanız Efesler 2. bölümde yer alan şu sözleri söyledim sizlere. Mesih'in kendisi esenliğimizdir. Rabbimizin kendisi esenliğimiz. Yani bizim esenliğimiz aslında Rabbimizin kendisi. Hamdolsun. Yani başka bir ifadeyle eski dilde, Türkçemizde diyoruz selametimiz. Onun için selam sözü de oradan geliyor zaten. Selam dediğin zaman, yani Arapçada hep Arapça kullanıyoruz da selamın aleyküm diyoruz, aleyküm selam diyoruz değil mi? Selamın aleyküm dediğimiz zaman esenlik üzerinizde olsun demek. Selamın aleyküm. Aleyküm selam dediğiniz zaman o zaman üzerimde olan esenliği alıyorum demek. Yani o esenliği üzerime alıyorum anlamında. Onun için bu esenlik sözü, selamet sözü çok aslında önemli bir söz. Aslında bunu da ciddiye almamız lazım. Bu sözü de oldukça ciddiye, öneme almamız gerekiyor. Onun için bir takım korku ve kaygılarla, endişelerle boğuşur durumdaysan eğer, sıkıntılar içerisinde boğuşuyorsan eğer, o zaman şunu yapmak gerekiyor. Gerçekten de yüzümüzü Rabbimize çevirmemiz gerekiyor. Yüzümüzü Rab Tanrı'ya çevirmemiz gerekiyor. Eğer gerçek anlamda esenliğe kavuşmak istiyorsak. Gerçekten söylüyorum. Başka bir durum yok. Başka bir kaynak yok ki yüzümüzü o kaynağa çevirelim ve gerçek anlamda yüreğimiz rahata ve huzura kavuşsun. Evet, bazı insanlar kendini daha rahat, daha huzur içerisinde hissedebilmesi için ne yapıyor? Şehirden uzaklaşıp şehrin dışına çıkıyorlar ve hafta sonları, ki bunu Türkiye'de çok yapıyorlar, benim çok tanıdık arkadaşlarım var Türkiye'de, hafta sonu cuma olunca cuma akşamı çıkıyorlar, cuma, cumartesi, pazar ya yazlıklarında gidip kalıyorlar ya da şehrin dışına çıkıp ve bir yerde konaklayarak orada zaman geçiriyorlar ki şehrin gürültüsünden, şehrin o kargaşalığından, gazından, pisliğinden uzaklaşıp rahata kavuşabilsinler diye. Rahata kavuşuyorlar mı? Kesinlikle eminim ki bir huzur yakalıyorlar orada. Yani şehrin dışına çıkmakla. Ama değerli kardeşler, yürekten bir şey söylemek istiyorum. Ne kadar huzura kavuşmuş olsalar da, esenliğe kavuşmuş olsalar da kalıcı bir esenlik değil. Cuma'dan pazara kadar okey. Ama pazar olunca, pazartesi günü gün başlıyor. Tekrar iş hayatı başlıyor. Yine stres, yine yoğun bir tempo ve bütün o var olan esenlik yok olup gidiyor sevgili kardeşler. Ama şunu söyleyebilirim. Ben 35 yıldır bunu yaşıyorum dolu dolu. Ve bunu söylerken de şunu demek istemiyorum. Ya Recep abi ne kadar güzel, sende hiç mi sorun yok? Hayır, sorun var. Benim de problemlerim var. Benim de sıkıntılarım var. Benim de kaygılarım var. Benim de yüreğimde boğuştuğum, göğüs gerdiğim bir takım sıkıntılarım var. Ama değerli kardeşler, sıkıntı içerisinde olmama karşın yine esenliğim var. Bunu söylemek istiyorum. İçimde yine esenlik var. Yani insan sıkıntı içerisinde olabilir. Sorunlar içerisinde olabilir. Zorluklarla boğuşuyor olabilir. Ama buna rağmen yine esenlik içerisinde olabilir. Bunun ön koşulu, ben inanıyorum. Ben bunu yaşıyorum ve hala yaşıyorum. Son zamanlarda ben de sıkıntılardan geçiyorum. Biraz daha farklı, renkleri biraz daha farklı olmaya başladı. Ama yine de söylüyorum, yüreğimde müthiş derecede bir esenlik var. Şunu biliyorum ki yalnız değilim. Rab vermiş olduğu esenlikle beni teselli etmeye çalışıyor. Aslında bana düşen nedir biliyor musunuz? O esenliği hayatıma sokarak, uygulayarak onun tadını çıkarmam gerekiyor. Sahip olduğum esenliğin tadını çıkarıyor olmam lazım aslında. Ama bizler maalesef sıkıntı ve zorluklardan dolayı o sahip olduğumuz sıkıntılardan dolayı o esenliğin tadını kolayca çıkartamıyoruz sevgili kardeşler. Onun için son olaraktan şöyle söylemiştim. Biz öğrencilerin o dönemde yaşadıklarına baktığımız zaman ve sonuca baktığımız zaman her ne kadar inişli çıkışlı, yükü ağır da olmuş olsa kesinlikle şunu söyleyebilirim ki sevgili kardeşler, yanlış olan hiçbir şey yoktu aslında. Sıkıntılar vardı, sorunlar vardı ama Rabbin dışında gelişen hiçbir şey yoktu. Aslında her şey Rabbimizin elinde, onun kontrolü altındaydı. Bunu yürek doluyla söyleyebiliriz. O dönemde onlar büyük bir sıkıntı da yaşıyor olmuş olsalar ama sıkıntıların sonunda hayal kırıklıkları yaşadılar. Ama buna rağmen sevgili kardeşler, buna rağmen görüyoruz ki, anlıyoruz ki Rabbimiz başlattığı işi tamamladı. Ve öğrenciler de sıkıntılar içerisinden geçmiş olmalarına rağmen sahip oldukları esenliği de dolu dolu yaşadılar sevgili kardeşler. O zaman bizler de şunu söyleyebiliriz gönül rahatlığıyla ve bununla da noktalamıştım sanıyorum. Tesadüf, hayatımızda tesadüfen gelişen hiçbir şey yok. Aslında geçen hafta Özlem'le sohbet ederken Özlem'e de aynı şeyi söylemiştim, Kadir'e de aynı şeyi söylemiştim. Demiştim ki, şimdi biz bugün buradayız. Tamam, birileri aracı oldu. Kadir arkadaşımızı, Yunanlı kardeşimiz davet etti, aldı getirdi. Özlem kardeşimizi de, bu Alman kız kardeşlerimiz onu aldı getirdi. Tamam, birileri vesile oldu, birileri aracı oldu. Ama aslında Rabbin planı içerisindeydi. Tesadüf değildi. Bunu açık bir yüreklilikle söyledim. Ve bugün de tamam, doğru Özlem, gerçekten teşekkür ediyorum. Sözünde durdu, çıktı, geldi. Ama bugün yine gelmesi gerekiyordu. Ve bu sözleri burada duyması gerekiyordu. Ve ben inanıyorum ki Rab bir şekilde Kadir'e de değişik bir yolla ona da konuşuyor. Belki verdiğim kitapçık aracılığıyla konuşuyor. Belki orada yaptığımız sohbetleri tekrar yaşayarak, onları duyumsayarak bir takım şeyler öğreniyor. Onun için Rabbimizin dışında gelişen hiçbir şey yok sevgili kardeşler. Her şey onun ellerinde, her şey onun denetiminde. Önemli olan bizler ona sıkı sıkıya bağlanmamız, o esenliğe sımsıkı sarılmamız gerekiyor. Evet, bundan sonra geri kalan kısmı da 20 dakika içerisinde bitireceğim. 5'te noktalayacağım konumu. Şimdi, evet, geri kalan kısmını şu şekilde tamamlayabiliriz sevgili kardeşler. Yaşadığımız durumları kontrol edebilmemiz kesinlikle mümkün değil. Geleceğimizi de kontrol edebilmemiz, elimize tutabilmemiz kesinlikle mümkün değil. Peki, o zaman yapılması gereken ne? Eğer ben durumları kontrol edemiyorsam, o zaman benim yapmam gereken pratik olaraktan nedir? Çok pratik olaraktan, çok basit olaraktan yapılması gereken şudur. Kontrol edebilen Tanrı'nın eline her şeyi teslim etmek. Yani eğer kontrol edebilen, her şeyi elinde tutabilen biri varsa, o ki Rabbimizin kendisi, o zaman yapılması gereken kontrol edebilene teslim olmaktır aslında. Teslim olabiliyor muyuz? Sorulması gereken soru aslında bu. Her ne kadar teslim oluyorsak, kendimizi ona adıyorsak, veriyorsak, o oranda hayatımızda olumlu yönde değişimler oluyor. Zor da olsa değerli kardeşler, bırakmayı, Rabbin ellerine bırakmayı öğrenmemiz gerekiyor. Gerçekten değerli kardeşler, bu çok çok önemli. Evet, ne söylemiştim? Tekrar altını çizelim. Sahip olduğumuz esenlik durumlara bağlı değil. Şimdi etrafımızdaki gelişmelere bağlı değil demiştik, değil mi? Örneğin bir termometreyi düşünürseniz, termometre ne yapıyor? Havanın sıcaklığını ölçüyor, değil mi? Ne kadarsa onu gösteriyor. 20 derece. Ben bu sabah baktığımda -8'di. Arabayı temizlemem gerekiyordu. -8 dereceydi bizim derecemiz. Demek ki sıcaklığı, soğukluğu neye göre ayarlıyor termostat kendisini? Dışarıdaki koşullara göre ayarlıyor. Soğuksa aşağıda, sıcaksa yukarıda. Doğru mu? Ama sahip olduğumuz esenlik termometre değil. Termometre gibi değil. Sürekli aşağı ini yukarı çıkan bir durumda değil. Bizim esenlik değişmiyor. Bizim esenlik sabit. Sadece biz o esenliği yüreğimize alıp hayatımıza sokmamız gerekiyor. Uygulamaya sokmamız gerekiyor. Onunla kol kola girip onunla beraber yürümemiz gerekiyor aslında sevgili kardeşler. Geçen hafta da söyledim. 23. mezmur kutsal kitapta önemli bir mezmur. Yani önemli parçalardan bir tanesi. 23. mezmurdan söz ederken orada Davut peygamber, Kral Davut aynı zamanda çok güzel bir şekilde yıllar sonrası bir takım gerçekleri kavradıktan sonra şunu söyleyebildi gönül rahatlığıyla. Rab dedi çobanımdır. Yani bana önderlik eden, bana öncülük eden, bana yol gösteren Rabbimin kendisidir. Ve ne diyor? Rab çobanımdır. Şimdi şu soruyu soruyorum sizlere. Eğer Rab benim çobanımsa, yani Rab beni güdüyorsa, Rab bana öncülük ediyorsa, o zaman şu gerçekleşiyor hayatımda, mezmurun devamı öyle devam ediyor. Beni yemyeşil çayırlara götürür. Yani çayırlara götürür. Sular, akar sular yanına götürür. ve canımı tazeler diyor. Demek ki nasıl teselli bulabiliyorum? Yani canımı tazeler, esenlik. Şimdi o harika yemyeşil çayırlara gitmek, akarsular yanına gitmek insanın içinde bir esenlik yaratıyor, bir huzur yaratıyor. Öyle değil mi kardeşler? İşte bu huzur, bu esenlik ancak Rab benim çobanımsa gerçekleşiyor. Rab benim hayatımın merkezindeyse gerçekleşiyor. Eğer ben, yine söyleyeyim bunu, burada ifade ettiğim gibi, eğer ben Rabbimi ciddiye alıyorsam, esenliğim yüreğimde mevcut. Ben gerçekten eğer ona bağlılığı sürekli bir şekilde yansıtabiliyorsam hayatımda, işte o zaman benim yüreğimde esenlik yeterli bir şekilde olabiliyor sevgili kardeşler. Onun için insanlar bugün gerçekten yoğun bir depresyon içerisinde, psikolojik sıkıntılar içerisinde boğuşuyor. Soruyorum kendime, belki sorabilirsiniz sizler de. Acaba bugün depresyonun ya da psikolog dediğimiz o depresyon içerisinde olan, psikolojik rahatsızlık içerisinde olan insanlara ruhsal danışmanlık yapan insanların sayısı niye bu kadar çok arttı? O kadar çok var ki. Benim oğlan Ercan sosyal pedagojiyi bitirdi. Pedagoji bilim bölümünü bitirdi. Ve pedagoji bölümü bitirdikten sonra Kontal'da bir yer buldu. Orada birkaç ay çalışma imkanı buldu. Ve o çalışırken oradaki sorunlu çocuklarla yakından ilgilendi. Aynı Ayşe de uzun yıllar bunlarla uğraştı bayağı. Hala biraz daha farklı bir şekilde uğraşmaya devam ediyor. Ve o çocukların aileleriyle ulaşması gerekti. Ve gördü ki, ya dedi baba, aslında gerçekten psikolojiyi de bilmek gerekiyor dedi. Bu işi yapabilmek için. Şimdi neden benim oğlan bu noktaya geldi? Şu bundan dolayı geldi. Baktı ki sorunlar o kadar çok ki çocuklarda. Bunun kaynakları sorun çocuk değil sadece, anne baba da aynı zamanda. Demek ki psikolojik sorunlar içerisinde bocalayan anne baba çocuklarına da gerektiği şekilde yön veremiyor. Destek veremiyor. Onun için ne yaptı? Yeni bir üniversiteye başladı. Şimdi de psikolojiyi okuyor. Okuma çabası içerisinde. Önümüzdeki hafta yoğun bir sınav dönemi var. Lütfen dua edin onun için. Yoğun bir şekilde çalışıyor. Çok yorgun ve bitkin. Onun da başarılı olabilmesi için Rab ona da gereken desteği versin sevgili kardeşler. Onun için burada aslında şunu söylemeye çalışıyorum. İnsanlar neden böyle bir takım sorunlar içerisine düşüyorlar? Neden bu kadar depresyon içerisinde bu insanlar oluyor? Çünkü neden biliyor musunuz? Bana göre sevgili kardeşler, benim deneyimime göre insanlar hayatını hep kendileri yönetmeye çalışıyordu ondan. Yani hep yaşamı kendi kafasındaki doğrulara göre, kendi anlayışları doğrultusunda yönetmeye çalıştıkları için değerli kardeşler ne yapıyorlar? Bir noktaya kadar evet beceriyorlar. Hakikaten bir noktaya kadar hayatlarına yön verebiliyorlar. Sıkıntılar içerisinde o sıkıntıları, o sorunları kontrol altında tutabiliyorlar. Ama bir noktaya geliyorlar ki kontrolden çıkıyor. Yani ipin ucunu kaçırıyorlar. Şimdi ben uçurtma yapardım küçükken ve bayağı böyle gökyüzüne kadar yükselirdi ve küçücük görünürdü uçurtma ve elimde en son ipin en son ucunu elimde böyle tutardım. Bazen herhalde o sımsıkı tutmanın sonucundan dolayı tuttuğumu hissettim ama aslında elimde bırakmışım onu. Ve bıraktığım zaman o uçurtmanın, o dimdik denge içerisinde duran uçurtmanın yaylana yaylana, böyle kıvrıla kıvrıla nasıl gittiğini görünce o zaman fark ettim ki ipin ucunu kaçırmışım. Aynı şekilde bizler de bir takım şeyleri kontrol ettiğimizi düşünüyoruz. kontrol ediyoruz, her şey denge içerisinde. Ama öyle bir nokta geliyor ki ipin ucunu kaçırıveriyoruz ve başlıyor, ne oluyor? Şöyle düşünün, suyu kontrol ettiğimiz sürece suyun faydası var değil mi? Bir barajı düşünün, barajların görevi ne? Akarsular önüne kuruluyor barajlar ve suyu kontrol ediyor. Kontrollü bir şekilde suyu akıtıyor. Ama o kontrol, suyun kontrolü kaybolduğu zaman ne oluyor? O su, yararlı olan su yıkıp bozmaya başlıyor. Aynı şekilde bizim de kontrol etmeye çalıştığımız durumlar denge içerisinde devam ediyor. Ama ipin ucunu kaçırdığımız zaman o durumlar, o sorunlar ne yapıyor? Bizi ezip geçiyor ve doğal olarak da umudumuzu kaybediyoruz ve depresyon içerisine düşebiliyoruz doğal olarak. Onun için yapılması gereken nedir? Böyle bir durumda yapılması gereken nedir? Bakın Filipililer 4:6'ya bakalım. Filipililer 4. bölüm 6. ayete bakalım. 4:6 bunun çözümünü bize sunuyor aslında. Ne yapmamız gerektiği konusunda. Ne diyor orada? Hiç kaygılanmayın diyor. Her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. Şimdi bakın, kaygılanmayın diyor. Mümkün mü kaygılanmamak? Kaygılanıyoruz. İnsanız, etten kemikten sinirden yapılmışız. Kaygılanıyoruz. Sorunlar karşısında bocalıyoruz doğal olarak. Ama diyor ki kaygılanmayın. Ben şimdi kaygılanmamanın mümkün olup olmadığını düşündüğüm zaman aslında kaygılanmamak mümkün. Ya da kaygılansam bile esenlik içerisinde olmak mümkün. Ama bunun koşulu bu ayette çok güzel söylüyor. Bunun koşulu ne? Duayla Rabbe yaklaşmak. Aslında gerçekten kaygı içerisindeysen, şüphelerle boğuşuyorsan ve her şeyin senin kontrolünden çıktığını hissediyorsan Rabbe yüzünü çevirip duayla onu araman gerekiyor ve durumu onun ellerine teslim etmen gerekiyor. Görebiliyor musunuz? Duanın getirdiği sonucu görebiliyor musunuz sevgili kardeşler? Onun bizde sağlamış olduğu üstünlüğü görebiliyor musunuz? Bizler çoğu zaman belli durumlarda, belli zamanlarda dua ediyoruz. Rab'de dileklerde bulunuyoruz. Rab şu olsun, bu böyle olsun, şu şöyle olsun. Bugün de bir takım dileklerde bulunduk. Güzel dilekler bunlar. Bizler de bir takım şeyleri istiyoruz. İsteme hakkımız var. Ama aslında değerli kardeşler, dua sadece istekler karşısında değil, her durumda dua edilmesi gerekiyor. Aslında günü bile duayla başlamamız gerekiyor. Hayatımızı bizi yaratanın eline teslim etmemiz gerekiyor. Ruh halimizi sürekli duayla desteklememiz gerekiyor. Ruh halimizin sağlıklı olabilmesinin koşulu aslında dua. Şimdi bakın, şöyle sordum kendime. Peki dua ettiğinde, hayatında dua var ise, durumları Rabbin eline bırakmak söz konusuysa nasıl bir sonuç elde ediyoruz? Duayla Tanrı'ya yaklaştığımızda, ipleri onun eline bıraktığımızda, ona teslim olduğumuzda nasıl bir sonuç elde ediyoruz? Onun bir karşılığı var mı? Dua etmenin sonucunda sahip olduğumuz bir şey var mı? Bir karşılık var mı? Nedir sizce? Peki yine Filipililer 4'e bakar mısınız? Filipililer 4'e bakın yine. Filipililer 4'e bakın. Orada yanıt var bakın. 4. bölümün 7. ayetine bakın. Ne diyor orada? Türkçe mi senin Enver? Tamam, ben okuyorum. O zaman sen hala açmaya çalışıyorsan o zaman ben okuyayım. 4:7 ne diyor bakın. Tanrı'nın her kavrayışını aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla, dikkat edin çok önemli, Mesih İsa aracılığıyla yüreklerimizi ve düşüncelerimizi ne diyor? Koruyacaktır. Şimdi şu soruyu soruyoruz. Nasıl koruyacaktır? Düşüncelerimizi, aklımızı, yüreğimizi nasıl koruyacak? Ne zaman koruyacak? Değerli kardeşler. Ha? Ya çok basit. Söyleyin. Bitti. Yani 6. ayet yerine gelirse, eğer siz 6. ayeti yerine getirirseniz, duada durursanız, ona yaklaşırsanız duayla, o da diyor ki şu güvenceyi veriyor. O zaman ben de sizin yüreklerinizi ve düşüncelerinizi, bu esenlik sizi koruyacaktır diyor. Eğer dua varsa hayatımızda, duayla bir bağlantı varsa Tanrımızla, işte o zaman o da bizi teselli ediyor, koruma yönünde güvence vererek. Değerli kardeşler, o da bizi koruyacak ve canımızı, düşüncelerimizi rahata kavuşmasını sağlayacaktır değerli kardeşler. Canımızın rahata kavuşmasının ön koşulu bu. Dua edeceğiz, Rab ile bağlantı içerisinde olacağız, davamızı Rabbimizin eline teslim edeceğiz ve o da ne yapacak? Gerektiği şekilde bizi teselli edecek ve yüreklerimizi ve düşüncelerimizi ne yapacak? Koruyacaktır. Hamdolsun. Öğrenciler bu esenliği aldıklarında yaşamlarında bir değişim oldu mu sevgili kardeşler? Yüreklerinde bir değişim oldu mu? Yaşamlarında bir değişim oldu mu? Ben size kendi esenliğimi veriyorum dediğinde, öğrencilerin hayatına baktığımız zaman, İsa Mesih bedenden ayrılıp gittikten sonraki hayatına bakın, hizmet dönemlerine bakın, onların hayatında bir değişim oldu mu sevgili kardeşler? Tamam. Çok doğru. Ne yaptılar? Bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Gerçekten de hiçbir koşulda korkmadılar, hiçbir koşulda yılmadılar, cesaretle, yılmadan, dimdik bir şekilde iyi haberi bütün insanlara götürme gayreti içerisinde oldular. Ve öyle durumlar yaşadılar ki bazen cezaevine düştüler. Ve cezaevine düştüklerinde bunu anlamak için, görebilmek için habercilerin işleri kitabını okursanız, orada çok net bir şekilde, habercilerin işleri kitabında çok net bir şekilde öğrencilerin yaşadıklarını dolu dolu görebilirsiniz. Cezaevine düştüler, cezaevinin içerisinde bile ah vah demeleri gerekirken, sıkıntı içerisinde inlemeleri gerekirken ne yaptılar biliyor musunuz? Sevinçle ilahi söylediler. Ve Tanrı'ya tapındılar. Rabbe övgüler sundular. Değerli kardeşler, neden bunlar bu kadar rahattı ya? Neden bunlar bu kadar rahatlık içerisindeydi? Bunun tek bir yanıtı var. Çünkü Rabbin vermiş olduğu esenlik onların yüreklerinde işler durumdaydı. Dikkat edin, sahiptiler. Evet, o esenlik onların yüreğine oturmuştu ama işler durumdaydı. Esenliği devreye sokmuşlardı. Esenlik faaldi ve devredeydi. Onun için bizlere düşen, madem ki Rab bunu gerçekleştiriyor, o zaman bizlere düşen 3 nokta var. Onları bu konuştuğum konu içerisinde sizlere açıkladım. Birinci noktamız şuydu: her şeyi elinde ve kontrolünde tutan Rabbimize, Rab Tanrımıza güvenmek. Yapmamız gereken bu, bize düşen. Rab Tanrı'ya güvenmek. Birinci koşul bu değerli kardeşler. İkinci koşul, dua ederek her şeyi Rabbimizin eline teslim etmek. Güven yoksa teslim etmek de söz konusu olamaz. Yani güven varsa ancak teslim etmek söz konusu olabilir. Üçüncü nokta, sana sunulan bu esenliği imanla alıp onu devreye sokup, yani uygulamaya sokup tadını çıkarmak. Üç nokta değerli kardeşler. Bir, Rab Tanrı'ya güvenmek. İki, dua edip her şeyi Rabbin eline teslim etmek. Üçüncüsü de sana sunulan, hediye olarak verilen bu esenliği alıp, eğer aldıysan onu uygulamaya sokup imanla onun tadını çıkarmak sevgili kardeşler. Şimdi bir masal size anlatayım. Ve bir varmış bir yokmuş deriz ya, evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Bir tırtıl. Tırtılı biliyorsunuz değil mi? Tırtıl nedir? Raupe. Ha, raupe. Tamam, doğru. Aynen raupe. Bu tırtıl bir gün ne yapıyor biliyor musunuz? Yerde sürünerek bir bakıyor ki tavşan, yaban tavşanını biliyorsunuz yuvasını toprağın altında yapıyor. Toprağın altı sıcaktır. Ve o kurtçuk içinde, raupe içinde en uygun yerdir aslında. O toprağın altı sıcak bölge. Ve bakıyor ki yaban tavşanı yuvasında yok. Hemen gidiyor, yuvasına giriyor. Orada kendisine bir yer hazırlıyor ve oraya yerleşiyor. Ve oraya yerleştikten sonra yaban tavşanı sonra dönüyor. Döndükten sonra bir şey fark ediyor ki o kurtçuğun, tırtılın izlerini görüyor girişte, o giriş kapısında. Ve birden heyecanlanıyor, bir şeylerin olduğunu fark ediyor ve tereddütlü bir şekilde... Hey diyor, kim var içeride diyor benim yuvamda. Ondan sonra tırtıl gür bir sesle yanıt veriyor. Gergedanları diyor. Gergedan ne biliyor musunuz gergedan? Ha? Bilmem ne horn diyorlar. Hornu biliyorum da ön kelimesini bilmiyorum. Nashorn. Nashorn. Gergedanları diyor parçalayan, ayaklarımın altında ezen, filleri dilim dilim kesenim diyor. Böyle gür sesle. Zavallı tavşan bunu görünce, bunu duyunca titriyor ve kendi kendine şöyle diyor. Ya gergedanları ayağının altında ezen, filleri dilim dilim doğrayan karşısında ben neyim ki diyor. Bir hiçim diyor. Ve korkuyor, titriyor ve oradan uzaklaşıyor. Çekip gidiyor. Ve giderken bir bakıyor ki karşısında çakal var. Çakalı görüyor. Ve çakal da durumu anlatıyor. Diyor ki böyle böyle çakal kardeş diyor. Böyle böyle bir durum oldu. Bana yardımcı olabilir misin? Bir şekilde çakalı ikna ediyor. Çakal kendinden emin bir şekilde gidiyor yuvaya. Hey diyor sen diyor kimsin diyor. Arkadaşımın diyor yuvasında girmişin izinsiz bir şekilde. O da bizim tırtıl yine gür bir sesle gergedanları ayağımın altında ezen, filleri paramparça eden benim diyor. Birden çakal, ulan diyor bu da ne? Başlıyor o da titremeye. Diyor aman diyor, bu diyor beni aşar diyor. Bu benim işim değil diyor. Ve çekip o da gidiyor. Ve zavallı çaresiz şey, bizim yaban tavşanı leoparla karşılaşıyor. Aynı şekilde leopar da aynı şeyi yaşadıktan sonra artık çaresizliğini görüyor ve giderken umutsuz bir şekilde bir bakıyor ki karşıdan bir kurbağa geliyor. Ve kurbağa kardeş diyor, bana yardım eder misin? O da diyor ki derdin ne? Derdini anlatıyor. Kurbağa hemen büyük bir cesaretle gidiyor. Hey diyor, içerideki sen diyor. Kimsin diyor. Ondan sonra bizim tırtıl aynı şekilde diğerlerine söylediği gibi gergedanları ayağımın altında ezen, işte filleri elimle parçalayan parçalayanım diyor. Ondan sonra kurbağa duyuyor bunu ve biraz daha yaklaşıyor kapının ağzına ve o da bir gür sesle kapının ağzına yaklaşarak da şöyle diyor. Kapının önünde dikilen ve en güçlü olan benim diyor. Güçlü bir şekilde, kuvvetli bir şekilde. Diyor ki gergedanları ezip geçen, filleri parçalayanı ayağımın altında ezen benim diyor. Tırtıl bunu duyunca içeriden, şimdi hani ayaklar altında ezenim diyor ya, ulan bir bakıyor ki aslında ayaklar altında ezeni, ezen aslında bu. Dışarıda duran, kapının ağzına dikilen. E kendisi de tabii yalan söylediğini biliyor herhalde. Ondan sonra başlıyor böyle titremeye ve yavaş yavaş sıvışıyor. Arka taraftan bir delik bulup sıvışıp kaçıp gidiyor sevgili kardeşler. Aslında sıkıntı ve sorunlarla boğuşurken farklı bir durumda değiliz. Gerçekten de hemen hemen aynı durumdayız sevgili kardeşler. İçinde bulunduğumuz kaygılar, içinde bulunduğumuz korkular ne yapıyoruz? Olduğundan daha fazla büyük, aşılmaz ve korkutucu görüyoruz değerli kardeşler. Aynı şey gibi, leopar gibi, çakal gibi ve diğer hayvanlar gibi. Ama şunu bile unutuyoruz. Aslında içinde bulunduğumuz sorun, içinde bulunduğumuz problem gözümüzde büyütmemize gerek yok. Çünkü ait olduğumuz Tanrı çok daha büyük. ...93. mezmuru hatırlayın... ne diyor? Bunu ben burada zaman zaman kullanıyorum size. 93. mezmurda çok güzel bir ayet var, teselli eden bir ayet. 4. ayet, Almancasında kaçtır bilmiyorum ama 4. ayet şöyle diyor: yücelerdeki Rab diyor, engin suların gürleyişinden, denizlerin azgın dalgalarından daha güçlüdür diyor. Bakın bu çok önemli. Yücelerdeki Rab, ait olduğumuz Rab Tanrı, o gür dalgalardan, o büyük sorunlardan çok ama çok daha büyük değerli kardeşler. Neden büyük biliyor musunuz? Neden Tanrı bu kadar bizim sorunlarımızdan büyük? İşte yanıtı 1. Tarihler kitabı 29. bölümde veriliyor. 1. Tarihler kitabı 29 ayet 12. Birinci Tarihler 29 ayet 12. Ne diyor? Her şeye egemensin diyor. Güç ve yetki senin elindedir. Dikkat edin değerli kardeşler. Güç Rab Tanrı'nın elinde. Yetki Rab Tanrı'nın elinde. Başka ne olsun? Sormak istiyorum size. Başka ne olsun? Güç Rabbin elinde, yetki Rabbin elinde sevgili kardeşler. Onun için lütfen içinde bulunduğun sorunu büyütmene gerek yok. Sadece kime ait olduğunu unutma. Ona tamamen kendini teslim et. Ve şundan emin ol ki katlanabileceğinden daha fazlasına Rab izin vermeyecek. Katlanabileceğinden daha fazlasına Rab izin vermeyecek değerli kardeşler. Ve her şeyi esenliğimiz olan Rab Tanrı'nın eline teslim edelim. Son bir ayet okuyoruz. 29. mezmurda 11. ayet. Ya 29-11'de şöyle diyor. Rab halkına diyor güç verir, halkını esenlikle kutsar değerli kardeşler. Demek ki esenlik veren, güç veren, bizi esenliğiyle kutsayan, gelmemiz gereken noktaya bizi gelmemizi sağlayan Rabbimizin kendisi. O zaman ne yapacağız? Şunu yapacağız sevgili kardeşler. Şunu yapacağız. Biliyorum birazcık uzadı ama Rab'be güvenmesini öğrenmemiz lazım. Güvenmek teslim olmaktır. Güvenmek bırakmaktır. Hatırlıyor musunuz? Yeşaya'dan bir ayet kullanmıştım birkaç hafta önce konuştuğum güven konusundan konuşurken. 26. bölüm. Yeşaya 26'dan bir ayet kullanmıştım. Hatırlıyor musunuz onu? O ayeti ezberleyin lütfen. Belki o ayeti ezberleyin. Geçen hafta Selanikler'den ayet verdik. Goldberg'deki kilise topluluğuna ezberlemeleri için Selanikler mektubundan. Bugün de size o Yeşaya 26'yı ezberlemenizi rica edeceğim. 26:3 bakın ne diyor? Sana güvendiği için diyor, düşüncelerinde sarsılmaz olanı, yani gerçek anlamda güven bağlayanı tam bir esenlik içinde saklarsın. Yani tam bir esenlikle korursun. O zaman bu nedir sevgili kardeşler? Söyleyin. Güvenmenin getirdiği sonuç esenlik. Eğer güven varsa esenlik var. Güven yoksa esenliğin sahibi olmak mümkün değil. 26.3, Yeşaya 26.3. Güveniyorsak esenliğin sahibiyiz. Ama güvenmiyorsak, gerçek anlamda teslim olmadıysak mümkün değil değerli kardeşler. Ama güvenmek nedir? Dikkat edin. Güvenmek bırakmaktır. Kendini teslim etmek. Size bir fıkrayla bitireceğim. Şimdi spontan olarak aklıma geldi. Böyle gelişi güzel aklıma geldi. Şimdi bir adam, bir turist, dağları seven bir turist, dağ yolculuğuna çıkıyor, yürüyüşe çıkıyor. Yürürken, dolaşırken ayağı takılıyor ve kayıp düşüyor bir boşluğa, uçuruma doğru. Kayıyor. Tam kayarken o kayaların içerisinden çıkan bir çalı grubunu görüyor ve o çalı grubuna sarılıyor. Onun köküne sarılıyor ve orada takılı kalıyor. Ve aşağıya bakıyor, uçurum. Yukarıya bakıyor, boşluk. Ve gökyüzüne bakıyor ve yürekten içten diyor ki, Tanrım diyor, bu kulunu acı yardım et. Ve yumuşak bir ses duyuyor. Evet diyor, hazırım sana yardım etmeye. Bana diyor, inanıyor musun? Ya tabii diyor, ben sana çok ama çok inanıyorum diyor. Peki bunu, yani seni kurtarabileceğime imanın var mı diyor. Hem de çok ama çok çok imanım var diyor. Lütfen beni kurtar. O zaman diyor, evet, seni kurtaracağım. Ama şunu yapman gerekiyor. Lütfen o tuttuğun çalıyı bırak. Ve adam birden sesi soluğu kesiliyor. Bir anda toparlıyor kendisini. Ve tekrar bağırıyor. Orada başka birisi yok mu diyor. Güvenmek, bırakmak. Rab hepimize bırakmayı öğretsin. Eğelim yüreklerimizi. Sami yine her zamanki gibi kapatır. 20 saniye. Ya. Ve yüreklerimize bakalım. Hangi oranda Rab'be güveniyor, bana her şeyi bırakıyoruz? Hangi oranda?